Ayrım 28, sayfa 191. İskenderiye'den Kahire'ye dönemeyen ve kız kardeşi Dürrü Şehvar Sultan'a yaptığı maddi destek talebine karşılık alamayan Ömer Faruk Efendi'nin, Mısır'ın ileri gelenlerinin, özellikle de kraliyet ailesi mensuplarının yardımını istemekten başka çaresi kalmamıştı. Öyle yaptı ve Mısır'ın ezeli veliahtı Prens Mehmed Ali Teyfi'ye müracaat etti. 1875'te doğan Prens Mehmed Ali, Hıdiv Tevfik Paşa'nın oğlu ve son Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'nın bir yaş küçük kardeşiydi. Hayatı boyunca tahta geçmeyi hayal etmiş ama hep veliaht kalmıştı. Prens Mehmed Ali, abi Abbas Hilmi Paşa'nın 1892'de Hıdivli'ye getirilmesinden sonra 7 yıl boyunca onun veliahtı, Hıdiv idaresinin son bulup Mısır Krallığı'nın kurulması ve Kral Fuat'ın 1922'de tahta geçmesi üzerine de kralın veliahtı oldu. Veliahtlığı 1920'de Kral Fuad'ın oğlu Faruk'un doğması ile son buldu ama 1936'dan sonra bir seneliğine genç Kral Faruk'un naibi, 1937'den itibaren de 15 seneliğine veliahtı oldu ve 1952'de Faruk'un oğlu Ahmet Fuad'ın doğması üzerine ikinci veliahtlığı üstlendi. Prens Mehmed Ali Tevfik'in günün birinde tahta geçme hayalleri, Mısır'da 1952'de yaşanan askeri darbe ve bir sene sonra da krallığın ilga edilip cumhuriyetin ilanı ile son bulacaktı. Manyel Sarayı'nda her ihtimale karşı bir de taht odası yaptırmış olan prens, hayata 1955'te Lozan'da veda edecekti. Mehmed Ali Tevfik, Kraliyet Devri Mısır'ın zenginlik, entelektüellik ve koleksiyonculuk bakımından önde gelen isimlerindendi. Kahire'deki Manyel Sarayı'nı her zaman bir müze olarak kalacak şekilde inşa ettirmiş ve ölümünden sonra Manyel'in varislerine değil devlete intikali için gereken hukuki tedbirleri de sağlığında almıştı. 1952 darbesinden sonra bazı objeleri yağma edilmiş de olsa son derece zengin bir koleksiyona sahip bulunan Manyel, Mısır'ın bugün en meşhur müzelerindendir. Zamanının önde gelen botanikçilerinden olan prensin bizzat ektiği egzotik ve eşi nadir bulunan ağaçların yükseldiği büyük bir bahçenin ortasındaki sarayda sergilenen İslam eserlerinin tamamı da yine prensin özel koleksiyonuna aittir. Burada gene bir grup aile fotoğrafı var. Prens Mehmed Ali Tevfik, Ömer Faruk Efendi'nin yardım talebini karşılıksız bırakmadı ve sağladığı maddi destek ailenin sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletti. İskenderiye'yi de bu yardım sayesinde dönebildiler. 1940 ilkbaharının serin bir sabahında Sakkara'daki basamaklı piramidin önünde karşılaşan Şehzade Ömer Faruk Efendi ile Prens Muhammed Abdülmünim, Birinci Dünya Savaşı öncesi senelerden öğrenci olarak bulundukları Avrupa'dan tanışıyorlardı. Dipnot 6, Ömer Faruk Efendi'nin Üsküdar'dan 3 Aralık 1919 günü Lozan'a Beau Rivage Oteli'nde kalan Prens Abdülmünim'e gönderdiği bir mektup, sadece tanışıklıklarını değil, Şehzadenin prensin hayat tarzına karşı hissettiği gıptayı da göstermektedir. Pek muhterem prensim, geçenlerde lütfen göndermiş olduğunuz mektubunuzu büyük bir memnuniyetle aldım. Bu lütfettiğiniz mektubunuza pek çok teşekküratımı arz etmekle beraber, şimdiye kadar cevabında kusur ettiğimden dolayı fevkalhad, mahcup ve müteessirim. Bu kusurumun pek büyük olduğunu bildiğim için ne türlü beyanı itizar edeceğimi bilemiyorum. Fakat buraya geldiğimden az sonra başlayan meşguliyetlerimin kesretinden, bu hiç arzu etmediğim tekasülümden dolayı beni mazur görmenizi rica ederim sevgili prensim. Ferit Cevdet Bey'den sık sık aldığım mektuplarda afiyette olduğunuzu istihbar ediliyor ve aynı zamanda İsviçre'ye büsbütün yerleşmek üzere hemen her türlü tedarikatta bulunarak mütelezzizen imara hayat eylediğinizi işitiyorum. Bunlar meyanında almış olduğunuz at, motosiklet ve otomobil de mesmu'um oldu. Fakat ancak şayan hayret gördüğüm bir şey varsa, o da herhalde zarafet ve aynı zamanda sağlamlığından dolayı tercihen almış olduğunuz Alman Mercedes otomobildir. Buna epeyce hayret etmekle beraber, hakikat önünde geç de olsa göz yumulmayacağından tabii görürüm. İnşallah bu otomobili İsviçre'nin güzel yollarından istifade ederek, bana çoktan beri nasip olmayan bir suretle eğlenirsiniz. Motosiklete gelince, kendim için o kadar zaman aradığım halde bulamadığım Indian motosikletinize adeta gıpta ettim. Bu gıpta motosiklete şumulu olmakla beraber aynı zamanda oradaki tarzı hayatınızadır. Çünkü ne dereceye kadar derviş bir adam olduğum malumunuzdur. Öyle olduğu halde buradaki tarzı hayatımız beni artık tahammül fersa bir şekilde soğukmuştur. Sadece bu tuhaftır ki orada her şey mevcut ve mevzul iken benim için maddeten istifade kabil değildir. Burada ise maddeten istifade olunabilmek imkanına rağmen hiçbir şey yok. Ne yapalım? Bu da talihimiz. Çok defalar beraberce geçirdiğimiz neşeli anları tahassürle hatırlıyorum. Fakat ne çare ki İsviçre'ye tekrar seyahatim hiç olmazsa şimdilik olsun imkansızdır gibi görünüyor. Baki hürmetle teyidi muhasebet eylerim. Şehzade Ömer Faruk. Kitaba dönüş. O sırada Mısır'ın ikinci veliahtı olan Prens Abdülmünim, 20 Şubat 1899'da babası Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'nın İskenderiye'deki özel mülkü olan Montazah Sarayı'nda dünyaya gelmişti. Doğumundan 1914'e kadar Mısır ve Sudan veliahtı olmuş ve babasının 1914'te İngilizler tarafından hıdivlikten azledilmesi üzerine veliahtlığı son bulmuştu. Veliahtlığı sırasında unvanı Darfur Prensi'ydi, yani Sudan'ın batı taraflarında yer alan ve Müslüman Araplar ile Müslüman Afrikalılar arasında senelerce devam eden bir iç savaşın yaşandığı, 2000'li yıllarda 400 bin kişinin hayatını kaybedip 2,5 milyon kişinin evsiz, 3,5 milyon kişinin de aç kalmasıyla dünyanın gündemine gelen geniş eyaletin prensi. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın soyundan gelen Mısır Hıdivleri, Mısır'ın yanı sıra Sudan ve Darfur ile Kordofan'ın da hükümdarıydılar. Hıdivlerden sonra iktidara gelen iki kral, Fuat ve Faruk, Mısır ve Sudan kralı Darfur ile Kordofan'ın hakimi unvanını kullandılar. O dönem Mısır'ın bayrağında bulunan yıldızlardan biri Darfur'u, diğeri de Kordofan'ı temsil ediyordu. Hıdiv'in veliahtı Darfur, kralın veliahtı da Said ülkesinin prensi unvanını taşırdı. Veliaht ve Darfur Prensi Abdülmünim, tahsilini İsviçre'de gördü ve bir müddet Avrupa'da kaldıktan sonra Mısır'a döndü. Tahtından indirilmesinden sonra Mısır'daki mallarına el konan ve İsviçre'de sürgünde olan babası son Hıdiv Abbas Hilmi Paşa gibi o da maddi sıkıntı içerisindeydi. Gerçi sarayın bağladığı mütevazi bir aylığı vardı ama bu aylık tek başına geçinmesine bile yetmiyordu ve hayatını amcası Prens Mehmed Ali Tevfik'in arada sırada verdiği harçlıklarla idame ettirmek zorundaydı. Saray Prens Abdülmünim'e bazen diplomatik vazifeler veriyor ve milletler arası toplantılarda Mısır'ı temsil etmesi isteniyordu. Prens 1935'te İngiltere Kralı 5. George'un tahta çıkışının 25. yıl dönümü münasebetiyle Londra'da yapılan törenlere Mısır adına katılmış, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1946 Ekim'inde yine Londra'da toplanan Filistin Konferansı'nda Mısır'ı temsil etmiş ve Amerikalılarla yapılan görüşmelerde de Mısır heyetinin başkanlığını yapmıştı. Yeğeni Muhammed Abdülmünim'e maddi bakımdan göz kulak olduğu sırada Şehzade Ömer Faruk Efendi'ye de maddi yardım yapmakta olan Prens Mehmed Ali Tevfik, bir gün İskenderiye'ye giderek Şehzade'yi evinde ziyaret etti ve "Abim Hıdiv Abbas Hilmi Paşa Hazretlerinin oğlu Abdülmünim büyük kızınızla evlenmek istiyor" dedi. Neslişah anlatıyor. "Büyük babam savaş yüzünden para gönderemediği için beş parasızdık. Babam şundan bundan yardım talep etmek mecburiyetinde kaldı. O arada Prens Mehmed Ali'den de istedi. Prens hemen verdi ama ona borçlanmış olduk. Bir gün babama gelip Münim'in beni istediğini söylemiş. Abdülmünim ile aramızda 20 yaş fark vardı. Babam bana teklifi söyler söylemez hemen reddettim. Baba dedim, ben kendi yaşımda birisiyle evlenmek istiyorum. Yaşımız, eğlencelerimiz, zevkimiz bir olsun. Prens benden çok büyük, onunla evlenemem. Evlenirsin, evlenmem derken babam ısrar etti. Kabul etmiyorum, evlenmeyeceğim dedim. Fena bozuştuk ve evde tam 3 ay konuşmadık. Ben öğlen ve akşam yemeklerinin haricinde odamdan dışarı çıkmıyordum. Dışarıya gitmem mutlaka lazım gelirse Madame Burdukov'la beraber gidip geliyorduk. Babamı artık sadece sofrada görüyordum. Yemek masasındaki yerim babamın yanındaydı. Gidip masaya oturur ama selamlaşmazdık. İkimiz de yanımızda sanki boş bir sandalye varmış gibi davranıyorduk. Yemeği yerdik ama yediğimiz sanki yemek değil, zehir idi. Bu vaziyet 3 ay boyunca devam etti ve babam gittikçe çekilmez bir hal aldı ve annemle hiç durmadan çatışmaya, kavga etmeye başladı. Sonra sadece annemle uğraşmayı da bir tarafa bıraktı ve evde benim haricimde kim varsa hepsiyle kavga eder oldu. Ev her geçen gün yaşanmaz hale geliyordu. Babam annemi, kız kardeşlerimi artık hiç durmadan çatıyordu. Hatta anneannemi hep çok büyük hürmet göstermesine rağmen o itiş kakışın yaşandığı günden sonra onunla da uğraşmaya başladı. Ama bu arada Ertuğrul Efendi'nin canı çıkıyordu. Bu vaziyet 3 ay böyle devam etti. Hayat gittikçe daha da dayanılmayacak bir hal almaya başlayınca, peki olsun dedim ve babam prense teklifini kabul ettiğim haberini gönderdi. Ama sadece karar vermekle evlenemezdik. Abdülmünim'in babasından yani Hıdiv'den ve Kral Faruk'tan da izin alması lazımdı. Zira saray protokolünde olan bir prensin kralın izni olmadan evlenmesi mümkün değildi. Hıdiv o sırada İsviçre'de yaşıyordu. Abdülmünim babasına telgraf çekip müsaadesini istedi ve haftalarca cevap gelmesini bekledik. Tam o arada hiç aklımızda bulunmayan bir şey oldu ve benden önce apar topar Hanzade evlendi. O sırada 16 yaşında olan Hanzade Sultan'ı Mısır'ın bir başka prensi Mehmet Ali İbrahim istetmişti. Prensin daha önce Nesli Şah ile arasında bir çeşit sözlü münasebeti olan kardeşi Amr İbrahim de daha sonra üç kız kardeşin en küçüğüyle Necla Sultan'la evlenecekti. Nesli Şah anlatıyor. Prens Hanzade'yi ta Nis'teki günlerimizden tanıyordu. Babamla ve Şehzade Osman Fuat Efendi ile o senelerden kalma dostluğu vardı. Resmen talip olmadan önce Hanzade ile konuşmuş, Hanzade kabul edince de babamdan istetmiş. Hanzade'ye, yapma, yapamazsın dedim. Prens senden çok büyük, bunun ne demek olduğunu anlayamazsın. Ben daha önce nişanlı olduğum sırada yaşadıklarımdan biliyorum ama sen bilmiyorsun. İleride çok sıkıntı çekersin. Kendinden büyük biriyle evlenmeni tavsiye etmem diye yalvardım. Beni zorluyorlar ama seni kimse zorlamıyor, yapma dedim. Hanzade, çorap yamalamaktan, her şeyi yamalamaktan artık bıktım. Rahat etmek istiyorum. Refah içerisinde yaşamak istiyorum, dedi ve evlendi. Söylediklerinde samimiydi. Evdeki huzursuzluklardan kaçmak değil, sadece parasızlıktan kurtulmak için evlenmek istiyordu. Zira hakikaten çok sıkıntı çekiyorduk. Yeni elbise alacak paramız yoktu ve hemen her gün her şeyimizi yamalardık. Ütümüzü de zaten kendimiz yapıyorduk. Evde iş gören bir Rum kadın vardı ama sadece yemek pişirmeyi bilir ve ütü yapmaya kalktığı zaman elbiseleri berbat ederdi. Bu yüzden ütümüzü kendimiz yapardık ve önemli bir yere gideceğimiz zaman düzgün bir ütü için Madame Burdukov'tan yardım isterdik. Hanzade işte bu hayattan kurtulmak istedi ve hemen evlendi. Ama babam o arada önce büyük kızı evlenir, küçüğün sırası daha sonradır. Hıdiv'den cevap gelsin, Nesli Şah'ı evlendirelim, Hanzade'nin nikahını daha sonra yaparız falan demeye başladı. Fakat sonra vazgeçti. Zira haberleşme mümkün olmadığı için cevabın ne zaman geleceği belli değildi. Aylarca bile bekleyebilirdik. Prens Mehmet Ali Hanzade'ye çok iyi bir eş oldu. Sonraki senelerde Mısır'da kocamla beraber başımıza işler geldiği zaman da bize çok büyük yardımları oldu. Çocuklarım senelerce onların yanında kaldılar. Aile Hanzade Sultan'ın nikahı için İskenderiye'den hep beraber yeniden Kahire'ye, Azize Hanım'ın kubbedeki evine gitti. Prens Mehmet Ali İbrahim, Cezire'de bir Yahudi'ye ait olan klasik mobilyalarla döşenmiş, kütüphanesi muhteşem şekilde ciltlenmiş klasiklerle, Balzaklarla, Zolalarla dolu çok büyük bir ev kiralamıştı ve Hanzade Sultan ile prensin nikahı 19 Eylül 1940'ta bu evde kıyıldı. Nesli Şah anlatıyor. Mısır'da nikahlar uğurlu olması için perşembe günleri kıyılırdı ve Hanzade o gün evlendi. Nikah sabah kıyılmış. Mehmet Ali, Cezire'de kiraladığı mükellef evde çok büyük bir balo verdi. Davetini iştirak etmek için gittiğimizde, müstakbel kayınpederimden haftalardır beklediğimiz müsaadenin telgrafla geldiğini gördük. Harp sebebiyle postalar çalışmıyordu. Sadece askeri tayyareler uçabiliyordu ve bütün haberleşme bu tayyareler vasıtasıyla oluyordu. Telgraf bu yüzden hayli gecikmişti. Hıdiv, çok memnun oldum, tebrik ederim falan diyordu. Hıdiv'in kız kardeşi Prenses Hatice de hediyelerimizi o gece Hanzade'nin evine yollamıştı. Renkli pırlantalarla dolu harikulade bir kolye. Kolye vaktiyle Rus çeriçesi 1. Katerina'ya aitmiş. Söylendiğine göre 1711'de Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut'ta Rus ordusunu kuşatması üzerine Katerina ile kocası Çar Petro'nun kurtulabilmek için paşaya gönderdikleri hediyelerin arasında bu kolye de varmış. Baltacı kolyeyi diğer hediyelerle beraber İstanbul'a getirip 3. Ahmet'e vermiş ve hazineye koymuşlar. Büyük dedem Sultan Abdülaziz ile Mısır Hıdivi İsmail Paşa şahsi yakınlık kurdukları zaman bir ara birbirlerine karşılıklı hediyeler vermişler ve Sultan Aziz kolyeyi İsmail Paşa'ya hediye etmiş. Sonraki senelerde İsmail Paşa'dan Tevfik Paşa'ya geçmiş, Tevfik Paşa da kızı Prenses Hatice'ye vermiş. Kolye bu şekilde dönüp dolaşmış ve 200 küsür sene sonra yine Osmanlı ailesinden birine, yani bana gelmiş oldu. Hakikaten çok güzel ve muhteşemdi. O gece kutusuyla beraber salondaki masalardan birinin üzerine koymuşlardı. Kolyeyi seneler sonra çok sıkıntı içerisinde olduğumuz bir dönemde Londra'da satmak zorunda kaldık. Ama maalesef neredeyse hiç fiyatına gitti. Münim o gece bana güzel bir nişan yüzüğü taktı ve ertesi gün saraya müracaat edip bir sonraki perşembe günü evlenebilmemiz için Kral Faruk'tan izin istedi. Saray izni hemen verdi ve Nesli Şah ile Prens Muhammed Abdülmünim 1940'ın 26 Eylül'ünde evlendi. Hazırlıklar tam bir koşuşturmaca içinde tamamlandı, hatta gelinlik bile alelacele yapıldı. Sabiha Sultan kendi düğününde giydiği elbisenin üzerine bazı eski danteller takıp gelinlik haline getirdi ve Nesli Şah bu gelinliği giydi. Nikahları 26 Eylül günü Prens Mehmet Ali Tevfik'in Kahire'de Roda Adası'ndaki Manyel Sarayı'nda, öğleden sonra saat 5.30'da Kahire aristokrasisinin evlilik muamelelerini yapan ve akitlerini hazırlayan Muhammed İmam Şerif tarafından İslami esaslara göre kıyıldı. Mısır'da gelinlerin nikaha gitmeleri adetten olmadığı için Nesli Şah evlilik merasimine katılmadı ve babası Ömer Faruk Efendi tarafından temsil edildi. Nikah belgesinin altında damat prens Muhammed Abdülmünim'in, Nesli Şah'ın vekili Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin ve şahit olarak da damadın amcası Prens Mehmet Ali Tevfik ile bir başka Mısır prensinin, Yusuf Kemal'in imzaları vardı. Kararlaştırılan mihri muacel 2000, mihri müeccel de 1000 Mısır lirasıydı ve ufak da olsalar bir servet sayılırlardı. Dini nikahta Osmanlı hanedanına mensup iki şehzade, Sultan 5. Murad'ın torunları Ali Vasıp Efendi ile Osman Fuat Efendiler ve Nesli Şah'ın bir haftalık eniştesi Prens Mehmet Ali İbrahim de hazır bulunmuşlardı. Nesli Şah'ın nikahı böyle kıyıldı ama evlilik sözleşmesine sultan nikahlarında adet olan bir maddeye, ismet hakkına yer verilmedi. İslam hukukunda boşama hakkı erkeğe ait olur ve bazı durumlarda kadın tarafının talebi üzerine kadı efendiler nikahı feshedebilirlerdi. Hanedana mensup kadınların nikahlarında ise boşama hakkı sadece kadına, yani sultana mahsustu ve buna ismet hakkı denirdi. Kocanın padişah soyundan gelen hanımını boşaması hoş ve o zaman için kabul edilemeyecek bir şey olduğundan sultanlara bu şekilde bir hak tanınmış ve ismet hakkı imparatorluk hukukunda asırlarca yer almış ve tatbik edilmişti. Bu hakkın uygulamaya konmasının sebebi, evliliğin iyi gitmeyeceği ve boşanma ile neticelenebileceği endişesinin yanı sıra, hanedan mensubu olan hanıma evlilikte de bir çeşit protokol üstünlüğü sağlamaktı. Ama ortada artık imparatorluk yoktu. Hanedanın mensupları memleketlerinden sürgün edilmişlerdi ve dolayısıyla bir zamanlar ismet hakkı diye bir uygulamanın mevcut olduğu kimselerin hatırına gelmiyordu. Nesli Şah'ın düğünü nikahtan birkaç saat sonra aynı yerde, Manyel Sarayı'nda yapıldı.